Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bir mülkü bankaya, iddia bayine, tekele veya içki satışı yapacak olan bir markete kiraya vermek caiz midir diye sormuş. Şimdi tabii kendi malımız, mülkümüz bizim tasarrufumuzda. Kiraya vermek veya vermemek bizim elimizde. Şimdi dolayısıyla bizim önce kendimiz böyle bir yerde ticaret yapmak üzere sözü edilen faaliyetleri yapsak, içki satışı yapsak orada mesela, içki bayi olarak veya tekel bayi olarak faaliyet göstersek kendi dükkanımızda. Dolayısıyla böyle bir faaliyet bizim açımızdan caiz mi değil mi, ona bakıyoruz. Yani İslam'da bir şeyin yenilmesi, içilmesi veya kullanılması caizse bunların üretiminin yapılması, ticaretin yapılması da caiz oluyor. Eğer yenilmesi, içilmesi veya kullanılması caiz değilse bunların ticaretin yapılması da caiz sayılmıyor. Genel ilke bu. Şimdi dolayısıyla biz kendimiz ticaretini yapmıyoruz bunların, ama bu ticareti yapan kimseye zemin hazırlıyoruz. Dükkanımızı kiraya veriyoruz. Buyur kardeşim. Bizim dükkanımızda İslam'ın yasakladığı içki bayi yapabilirsin diyoruz. O anlama geliyor yani. Bilerek bu iş mesleği yapacak olana verdiğimiz zaman yerimizi, ona zemin hazırlıyoruz. Fırsat vermiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla burada tabii bu bizim kalbimizi meşgul ediyor. Acaba iyi mi yaptım? Benim malımda, benim dükkanımda İslam'ın haram kıldığı işler işlenecek. İşte kumarhane olabilir, meyhane olabilir, içki satış yeri olabilir ve diğer meşru olmayan işler bizim tapulu yerimizde, bize ait olan yerde yapılacaksa biz ona zemin hazırlamış oluyoruz. Yani hayre delaletine hayır işleyen gibidir bu. Şerre delaletine şer işleyen gibidir. Hadis-i şerifini düşünürsek. اَدَّالَّتُ عَلَى خَرْكَ فَعَيْلِهِ Hayre delalet eden o hayır işleyen gibidir. Şerre delalet eden, kötülüğün önünü açan da o kötülük yapıldığı sürece dolayısıyla bundan nasibini alacaktır. Dolayısıyla biz oraya zemin hazırlama yoluyla içkiyi, kumarı, bir takım haram şeyleri getirirsek kendi mülkümüze, elbette bundan vebalimiz olur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde men sene sünneten hasenete felehücü men amile biha buyurmuş. Yani bir kimse güzel bir çığır açarsa, insanlara faydalı olan hayırlı bir çığır açarsa bir toplumda, felehücü men amile biha, bununla amel edenlerin ecri kadar da buna zemin hazırlayan kimse sevap alır buyurulmuş. Şimdi ve men senle sünneten seyyeten felehücü men amile biha bu sefer. Yani kim de kötü bir çığır açarsa, haramların işlenmesine sebep olan, yol açan, haramların güçlenmesini temin eden bir beldede, ülkede bunun önünü açarsa, şerre delalet ederse, bu kötülüğü işleyenlerin girdiği günaha kadar bundan payını alır buyurulmuş. Bu aslında çok büyük bir vebal dikkat edilirse. Yani bir kimse bir çığır açıyor, bir kötülük çığırı yani. İnsanlar o çığırdan gittikçe, o haramları, kötülükleri yaptıkça buna sebep olan, ilk defa buna insanları alıştıran, önünü açan, insanlar bu kötülüğü işledikçe ne kadar günah yükleniyorsa o kadar günahı da almaya devam ediyor. Hatta hadis-i şerifin devamında bir rivayette Allah'ın Resulü Habil Kabil'i örnek vererek, yani Habil Kabil'i öldürüyor. Habil öldürme olayını, haksız yere birini öldürme fiilini, çığırını diyelim, cinayet çığırını başka ifadeyle açtığı için bütün ondan sonraki cinayetlerde, haksız yere birilerinin öldürülmelerinde payını alır buyurmuş mesela. Azar azar da olsa ilk çığırı açtığı için, böyle bir kötü çığırı başlattığı için o çığırdan gidenlerin vebalinden ona pay ayrılır buyurulmuş. Bu bir örnek tabii ki. Şimdi dolayısıyla bütün bu gibi durumlarda aslında şu hadis-i şerifi hatırlamak yeterli oluyor. İstefti kalbeki ve neftekel müftün. Feda ma yürbike ila ma la yürbike. Yani doğrudan doğruya sana müftiler fetva verse bile bir konu, bu bir konuda, yani sen kiraya verdin, işte kiranı alıyorsun, seni ilgilendirmez. Oraya tutan kişi ister içki koyar, ister şey koyar, ister orasını kumarhane haline getirir, seni ilgilendirmez. Artık o kiracının sorunudur gibi, yani böyle dolaylı yoldan birisi fetva verse bile. Artık o senin tasarrufundan çıktı, kiracının tasarrufuna geçti o yer. Sen ayda yine 3.000-5.000 lira neyse kirasını alıyorsun. Kira akti. Böyle bir yeri kiraya vermek caiz mi? Caiz. Kime verirse verirsin gibi yani. Birisi böyle genel fetva verirse, tabii ki verse bile, buyuruyor Peygamber'in, feda'a ma yürübike ila ma la yürübike. Bu konuda kalbine ukde olanı bırak, kalbini rahatlatanı al buyuruyor. Şimdi kalbini kardeşimizin meşgul ettiği belli bu hadise. Benim dükkanımda, mağazamda şu haramlar işlenecek. Herhalde bunda benim vebalim olur. Manasında kalbine ukde olmuş bu konu. Şüphe uyandırmış yani. Allah Resulü böyle bir durumda kalbine şüphe uyandıranı, problem olanı bırak, kalbine şüphe vermeyen, kalbini mutmain olan hangisi ise onu al buyurmuş. Tırnak içi bu ilkeyi biz uyguladığımız zaman kendinden taşlar yerine oturuyor. Yani kendi fetvamızı bir bakıma kendimiz vermiş olabiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bizim 10 yıldır prim ödediğimiz bireysel emeklilik ve hayat sigortalarımız var. Oraya yatırdığımız prim tutarımız belli. Getirisi de belli. Getirisini tahvil, bono, borsa, emlak, döviz gibi şeylerden sağlıyor banka. Tüm getiriyi faiz parası olarak mı değerlendirmeliyiz diye sormuş. Şimdi bu bireysel emeklilik konusu, bildiğimiz gibi günümüzde 10 yıl süreyle siz bu şeye dahil olduğunuz zaman bireysel emeklilik sistemine bir para ödüyorsunuz. Ayda 300 lira, 400, 500 hangi rakamdan girdiyseniz, dörtte bir kadarını da malum hazine bağış yoluyla sizin hesabınıza ilave ediyor. 400 lira ise aylık ödemeniz, 100 lira da hazine vermeye başlıyor. 10 yıl devam ediyor bu durum. 10 yıl süreyle ödediniz, her ay 400 lira ödediğinizi kabul edelim. Dolayısıyla hazinenin de katkısı dörtte bir olarak size intikal etti. Ondan sonra tabii bunu bireysel emeklilik havuzunu hangi kuruluş bu bireysel havuzu meydana getirdiyse kasaya kilitleyip tutmuyor, işletmek istiyor. İşte işletirken bunu faizli yerlerde mi, faizsiz yerlerde mi, helal yerlerde mi, meşru olmayan yerlerde mi işletecek? İşte burada problem yaşanabiliyor. Eğer bunu faizli bir banka kurduysa, bir emeklilik sistemini, tabii faizli yerde nemalandırması söz konusu olabilir. Bunu kontrol etme gerekiyor yani. Fakat faizsiz bir banka bireysel emeklilik sistemine girdiyse, ki günümüzde girdi, o zaman havuzdaki parayı kullandırırken, ki çok uzun süreli bir kullandırma bu, bir günlük iş değil, 10 günlük, 20 günlük değil, hatta 3-5, 10 aylık, 10 yıllık bile değil, 56 yaşına kadar aslında havuz devam ediyor sizin adınıza. 56 yaşından sonra bir karar vererek bütün havuzdaki parayı karıyla beraber ne kadar olduysa topluca çekebiliyorsunuz 56 yaşına girince. Veya emekli maaşı gibi yıllara bölerek ayda şu kadar, 1000 lira, 1500, 2000 lira, ne şeyin havuzun durumuna göre, sizin de ömür şeyinizi dikkate alarak emekli maaş şeklinde de oradan parça parça alabiliyorsunuz. Hep geride kalan havuzdaki para da gelir getirmeye devam edebiliyor. Meşru yerlerde kullandırıldığı zaman bireysel emekli havuzunun bir sakıncası kalmıyor. Sizin ödediğiniz para var orta yerde. Hazinenin katkısı herkese olmuş. Bu hazinenin elinde birçok imkanlar var, devlet hazinesinin. Onu belli bir havuzdan, kendi elindeki imkanlardan eşit olarak herkese adaletli şekilde katkıda bulunuyor. Bu birikim olsun, havuzlarda paralar, tasarruflar toplansın, piyasa hareketlensin, yatırımlar teşvik edilsin anlamında böyle bir para birikimine ihtiyaç duyulmuş ve buna maslahat deliline dayanarak caizdir deme imkanı var. Yani kısaca, eğer bireysel emeklilik havuzu meşru yerlerde kullandırılıyorsa caizdir. Ama meşru yer olmayan yerlerde kullandırılıyorsa, hazine bonosu, tahvil, faizli, diğer bir takım enstrümanlarda kullandırılıyorsa kontrolsüz şekilde, havuza faiz akışı var demektir. Dolayısıyla temiz, nezih olmaktan çıkar. Yani burada önemli olan, acaba havuzdaki para nerelerde kullandırılıyor? Bunu kontrol etme hakkımız var. Bunu kontrol ettiğimiz zaman meşru yerlerde kullanıldığı kanaatindeysek ve kontrollü olarak bu yapılabiliyorsa bireysel emekli sistemine girilebilir ve bunun caiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bizim bir miktar faiz paramız var elimizde. Bu parayı vergi ödemek veya trafik cezası gibi cezaları ödemek için kullanabilir miyiz diye sormuş. Şimdi bir defa, eğer meşru olmayan elimizin altında bir para varsa, bunu artık ister biz mutfak yiyecek içecek için kullanalım, ister üst baş için kullanalım, isterse vergi borcumuzu ödemek için kullanalım. Yani bizim zimmetimize geçen, bize ait kasaya, cüzdanımıza dahil olan bu para, bizim zimmetimize geçen bir nakit paradır veya maldır. Ve caiz olmayan yolla geçtiyse artık onu herhangi bir işimizde kullandırılması sonucu pek değiştirmez. Ancak işte mesela şeyler için elimizdeki faiz parasını ne yapmak lazım? Tasadduk etme gerekir diyoruz biz. Yani sevap beklemeden fakir fukaraya tasadduk edilir. Bankada bırakılsa o da bankaya kalmış olur. O da akıl kârı değil. Tabii oradan almak gerekir. Her nasılsa faiz söz konusuysa oradan almak gerekir. Ama alınca da bunu kendi işimize kullanmak yerine tasadduk etmemiz, fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine harcamamız gerekiyor bir defa. Ancak İslam alimleri işte cami yapımına, cami içindeki halıya falan faiz parası harcanmaması uygun olur denmiş. Onun üzerine namaz kılınacağı için veya ibadethanenin daha nezih, belki helal paralarla yapılmasını temin için böyle bir yorum diyelim, buna sınırlama getirmek istemişler. Yoksa bunun dışındaki yerlere caiz olmayan yollardan gelen bir para da harcanabilir. Yani fakir fukara dağıtılır her şeyden önce. Faiz olduğunu söylemek de gerekmez bilindiği gibi. Ya katkımız olsun, yardımımız olsun kardeş, onun için veriyorum denir. Öğrenci ise öğrenci bursu olarak dağıtılabilir. Tabii bunu bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Nesabda ve in tüptüm felekum rusu envalikum buyurulmuş ayet-i kerimede. Eğer siz tevbe ederseniz, faizlikten vazgeçerseniz, felekum rusu envalikum, ana paralarınız sizindir. Yani faiz ayetlerinin sonu böyle devam ediyor veya bitiyor. Eğer siz faizlikten vazgeçerseniz, aklınız başınıza geldiyse, uyandıysanız, felekum rusu envalikum, ana paralarınız sizindir. Ana para nedir? Bize ait olan para. Tabii ki Türk lirası bazında paranın değer kaybı dediğimiz tefettüfe kadar olan kısmı da bize ait hak olarak yerini almış olabiliyor. Mesela 100 bin lira diyelim bankada para var, tam bir yıl geçmiş. %8,5 enflasyon olmuş o yıl ortalama. %8,5. Dolayısıyla 108.500 lira olarak bunu aldığımız zaman bir yıl önceki satın alma gücünü, bir yıl önceki seviyesini paranın korumuş oluyoruz. 8.000-8.500 lirayı paranın değer kaybı karşılığı sayma imkanı var. Fakat bakıyorsunuz 113.000 lira olmuş mesela. Ne kadar fazlalık var? 4.500 lira fazlalık var. İşte böyle bir durumda paranın değer kaybı kadar olan kısmını aldığımız takdirde onun üstünde kalan %4.5 dediğimiz kısmı fakir fukara tasadduk etmek gerekir. Şimdi böyle değil de bunu biz efendim 4.500 lirayı biz vergiye harcayalım. Vergimize harcayalım. Veya arabamıza trafik cezası kesilmiş, trafik cezasına yatıralım. Sonuç değişmez. Yani cüzdanımızdan çıkacak para, ister faiz parası, ister faizin dışındaki bir paramızdan olsun, biz kendi harcama yerimize harcarsak faiz yemiş oluruz. Kendi işimize, kendi vergimize, herhangi bir şeyimizi harcayamayız. Onun fakire tasadduk edilmesi gerekiyor. Veya sevap beklemeden herhangi bir hayır yerine bunun harcanması gerekiyor ki malımızın içinde caiz olmayan bir para, caiz olmayan bir servet malımızın içine girmiş ve onun bereketini gidermiş olmasın. Ayet-i Kerim'in devamında zaten felâtezû ve lâ tuzlemûn. Böylece ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğramış olmazsınız buyurulmuş. Yani ana para dendiği zaman kağıt para sisteminde paranın değerinin korunduğu bir para akla geliyor. Altın ve gümüş parada ise maden değeri üzerine işlem görmeleri gerektiği için miktar neyse o kadar. 100 gram altın varsa 100 gram altın olarak almak. Ne eksik ne fazla. Dolayısıyla oradaki sistem altın ve gümüş üzerinde olunca değişebiliyor. Onun için bunun vergiye başka bir yere bizim adımıza ödeme yapacağımız yere yatırılması sonucu değiştirmez. Onu meşru hale de getirmez. Başka bir kardeşimiz bu parayı diyor sıkışık bir durum olur diye bankada veya faizde beklesek haram olur diyor. Yani ileride belki dara düşeriz, sıkıntıya düşeriz borcumuzu ödemede vesaire de. O zaman alır kullanırız diye bankada beklesek faiz kısmını. Veya faiz parasını, faiz parasının zekatı verilir mi diye sormuş. Faiz parasının zekatı verilir mi şeklinde. Şimdi aslında bir takım fıkıh kaynaklarında çok güzel değerlendirmeler yapılmış. Mesela Kurtubi el-Camili Ahkamül Kur'an isimli eserin tefsirinde bu helaldan haramdan kazanmanın ölçülerini koyarken şöyle diyor. Bir kimse bir servet yapmış. 100 milyon liralık serveti olan bir firma sahibini düşünelim günümüzde. 100 milyon lira servetin içinde düşündüğü zaman hesap kitap yapılınca diyelim %10 kesin haram karıştığını tespit etmiş. Yani servetinin %10 kadarı meşru olmayan yerlerden gelmiş. %90'ı meşru yerden kazanıldığı hesaplanmış. Fakat %10 kesin haram olduğu belli yerlerden. İşte kesin faiz geliri var mesela. Şarap üretimine, ticaretine girmiş oradan olan gelir var. Diğer bir takım haram yollarla %10'u bulmuş. Bu arada 15-20 yıldır da zekat da vermemiş mesela. 15 yıldır hiç zekat vermeyen bir durumda olduğunu kabul edelim bu kardeşimizin. Şimdi %10 kadar, 10 milyon kadar bir defa meşru olmayan, haram sayılan faiz türünden mal varlığı var. Bunun tamamının bir defa tasadduk edilmesi gerekiyor. Bu belli. Fakir fukaraya tasadduk ederek veya bir hayır kurumunun yerine bunu sarf etme gerekiyor. Bir tek dediğimiz gibi cami yapımı, camilere hal alımı gibi yerlerde kullanılmaması tavsiye ediliyor. Bunun dışındaki yerlerde kullanılabilir. %10 temizledik. Bir de %10 zekat fakirlerin hakkı olan diyelim fazlalık var. Hesaplandı. Tam %10 kadar da fakirlerin hakkı bizim servetimiz içinde yerini almış. Muhasebe kayıtlarından bunu zaten tespitini yaptırmışız. 10 milyon lirayı da zekatın verileceği yerlere fakir fukara tasadduk ediyoruz. Geride hala 80 milyon Türk lirası tertemiz servet kaldı dikkat edilirse. İşte böyle bir hesap yapıp da malını temizleyen kardeşimizin bundan sonra önüne geçilmez. Onun o maldan, mülkten alacağı zevk, feyiz ve bereket, bundan sonra göreceği güzel haller, toplum nezdindeki manevi itibarı artık bir ölçüye sığmaz. İşte bunu kararlı bir şekilde bir kardeşimiz yaptığı zaman, malını, servetini tertemiz hale getirdiği zaman, daha dünyada tedbirini almış, yarın kıyamet gününde de tertemiz bir servetle, manevi ecirlerle, amellerle ahirete intikal etmiş olur. Dolayısıyla bunun daha büyük rakamlara ulaşması durumunda diyor Kurtubi, %60, 70, 80 bazen haramdan tamamen diyelim kumar vurgunu yoluyla elde etmiş, gasp olabilir, hırsızlık olabiliyor bazen, çok büyük dolandırıcı şeklinde bir bankanın içindeki şeylere el koyarak neyse haksız yere servet edilmiş. Kendisi biliyor bunu tabii ki. Hesap kitap yaptırıyor, %80'i haramdan olduğu belli. Bu defa artık yaşlanmaya başlamış. Ya bütün bu servetin hesabını ben vereceğim. Oğlumdan, kızımdan, damatlarımdan bu sorulmayacak. Benden sorulacak. Öyleyse niye bu kadar ağır yük altında ahirete gideyim? %80 bu 100 milyonluk servetin 80 milyonu meşru olmayan yerlerden. Zamanında işte rişvet, gasp var, hırsızlık neyse konu. Yoluyla ben bunu biliyorum diyor bu servetin sahibi olan kardeşimiz. Tamamını temizlemeye karar veriyor ve %80'ini bir hayır kurumuna, bir vakfa bağışlıyor mesela. Var böyle kardeşlerimiz aslında. Bu şekilde malının çok önemli bir bölümünü bir anda bir hayır kurumuna, bir vakfa ya da vakıf haline getirip ihtiyaç sahiplerini açan kardeşlerimiz olabiliyor. Yani bu niyetle yapabildiği malını temizlediği zaman geride kalan 20 milyon liralık servette ona yeter artar. Yani hulasa buna benzer bir temizlik yapılması gerekir diyor İmam Kurtubi. Akıllı bir mümin diyor. Daha dünyadayken tedbirini alarak böyle bir temizlik yapar servet içinde ve sağlam bir servet, geride kalan tertemiz helal servet miraslarına kalmış olur. Miraslarına bu kadar ağır yük bırakmak yerine diyor, meşru olmayan bir servet bırakmak yerine bu haram kısmını temizleyerek meşru kısmını bırakması gerekir şuurlu bir müminin diye bir tespit yapmış. Gerçekten de bu güzel bir tespit. Tabii fedakarlık istiyor ama aslında bir kimse işte muhakeme gücünü kullanarak bunun hesabını ben vereceğim, bunu yazıcı melekler çoktan kayda geçmiş durumda, onlar doğru şekilde bunu amel defterime yazmışlardır, bütün bu hesap kitap yarın kıyamet gününde önüme çıkacak, benden tek tek sorulacak, sorguya çekileceğim, mirasçıların bundan vebali yok, benden sonra miraslara kalacak, belki miraslar kavgaya, gürültüye girecek benim servetim için, servetimin başında onlar mücadele ederlerken veya bunu çarçur ederlerken ben ahirette bu hesabı vermek için ter dökeceğim diye düşündüğü zaman bir kimse buna çözüm üretebiliyor. Şimdi bunun zekatı, haram kısmının zekatı verilir mi diyor kardeşimiz. Yani haram şeyin zekatı yok bildi. Kendisini vermek gerekiyor zaten. Biraz önceki verdiğimiz örnekte 100 milyonluk servette 80 milyonun haram olduğunu kabul edelim. Zekat falan yok. Neden? Çünkü zaten kendisini olduğu gibi fakir fukara tasadduk etmek gerekiyor. Dolayısıyla kendisi bütün halinde elimizden çıkacak olan bir servetin zekattan da söz edilmez. Onun %2,5'unu biz zekat olarak da, gerisi de zaten caiz değil. Caiz olmayan bir şey zekattan da söz edilmez. Onun da işte hacca da gidilmez deniyor. Meşru yerlerde onu kullanmamak lazım. Ama geride yine 20 milyon Türk lirası, %20 yani servetimiz var. Hacca onunla gidilir. %20 ile gidilir aslında. Helalından kazandığını bildiğimiz paramızla nakdimizle pekala hacca gidebiliriz. Ama diğerinden de arınmak için bir karar vermek de gerekecektir. Hacca gitmeden veya gittikten sonra bu malımı servetim ben temizlemeliyim anlamında bir karar da gerekecektir. Bir kardeşimiz hocam diyor, her yıl verdiğimiz zekatın üstüne 2 ay önce sattığımız üzerinden bir yıl geçmeyen gayrimenkul ve arabanın parasının zekatını ilave edecek miyiz demiş. Şimdi konu şu aslında, zekat bildiğimiz gibi aslında yıldan yıla zengin olduğumuz tarihten itibaren farz olan, yani yıllanmış mal diyoruz. Yani bir defa zengin sayıldığımız tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra üzerimize farz oluyor. Bir yıl geçmeden önce yeniden o malı kaybedersek biz zekatını vermek gerekmiyor. Bu yüzden bir yıl sonra mesela Ramazan başında, Ramazan'ın ilk günlerinde diyelim, zekat hesabı anlamında zengin duruma, konuma geldik. Tam bir yıl geçti. Ertesi yıl Ramazan'ın ilk günlerinde hesap yaptırdık. Zekatımızı veriyoruz. Yıldan yıla. Hep Ramazan günü bizim için yıl dönümüdür. Dolayısıyla Ramazan'a 20 gün kala diyelim bir arsamızı sattık. 100 bin liraya arsa sattık mesela. Para duruyor şeyde, kasada. Arabamızı sattık. 50 bin lira. 150 bin lira oldu. Zaten başka malımız da var ayrıca zekata tabi. Zengin konumdayız yani. Dolayısıyla biz zekat hesaplaması yaparken kasamızda ne varsa hazır para 20 gün önceden de kalsa gelse, bir hafta önce de o para bizim kasamıza girse sonuçta zekat matrahına ilave edilir bilindiği gibi. Yani fiks hale getirip mal varlığımızı Ramazan ilk haftasında diyelim hesap yaptırıyoruz. Elimizde ne kadar nakit para, döviz, altın, gümüş, ticaret malı varsa zekata tabi, tarım ürünleri olabilir, hayvan çeşitleri bulunabilir. Her ürünün kendi çeşidine göre zekat hesaplamasını yapıyoruz, zekatını veriyoruz. Dolayısıyla kasamızda o 150 bin lira örneğini verdik, hazır durumda bulunduğu için o da zekata dahil oluyor tabii ki %2,5. Tabii bunu biz tam aksi de olabilir. Ramazan'a bir hafta 20 gün kala aslında diyelim 400 bin lira paramız varmış. Bu arada bir daire satın almışız mesela. Ramazan'a 20 gün varken. Daire satın almışız. Kendimiz oturmak üzere veya kiraya vermek üzere. Fark etmez. Şimdi 400 bin lira kasamızda dursaydı belki 15-20 gün sonra zekatı hesaplarken ona zekat gerekecekti. Ne kadar? 100 bin lira da 2500 lira. 400 bin lira da 10 bin lira. 10 bin lira zekat dağıtmamız gerekecekti. 400 bin liraya. Fakat biz bununla ne yaptık? Ramazan'a 20 gün kala bir mağaza aldık. Belki daire aldık. Bunu yatırıma sevk ettik. Aldığımız daire kiralık olabilir. Kira gelir üzerinden daha sonraki yıllarda zekata girecek. Kira parası kasaya gireceği için. Kendimiz oturacaksak zaten zekat hiç yok. Yatırım yaptığımız için orada bir bakıma mükafatlandırılıyoruz diyelim. Yani zekat gerekmiyor. Yatırım yapmasaydık sadece o 400 bin lira için 10 bin lira zekat dağıtmamız gerekecekti fakirlere. Yani bu şekilde malımızı kısaca zekat hesaplama dönemlerinde fiks hale getirip hesap lama sonucunda ne çıkarsa zekatını vermemiz gerekiyor. Zekatın bunun dışında şartlarını bir kardeşimiz kimlere zekat gerekir diye soru sormuş. Bildiğimiz gibi her şeyden önce Hanefi mezhebi açısından akıl ve bali olmak gerekiyor. Müslüman olmanın yanında. Akıl ve bali olan kimse ibadetle artık mükellef olunca Hanefi mezhebi zekatı aynen namaza kıyas etmiş. Namaz oruç gibi ibadet niteliğindedir. Bu yüzden de bir kimsenin ibadetle yükümlü olması lazım. Zekatın farz olması için ilkesinden hareket etmiş. Onun için işte 12-15 yaş gibi ergenlik çağına gelince bir kimse zenginse zekatını vermekle mükellef oluyor. Belki 18-19 yaşına girinceye kadar kendi malını kendi kullanamadığı için velisi eliyle deniyor. 12 yaşla 18 yaş, 19 yaş arasında velisi onun zekatını vermek, kontrol ederek vermekle mükelleftir şeklinde değerlendirilmiş. Fakat Şafii mezhebinde zekat malın mükellefiyeti olarak değerlendirilmiş. Yani mal varsa zekat gerekir. O malın sahibi yaşı hiç önemli değil demiş Şafii mezhebi. Bir yaşında olur, bebek yaşta olur, 5 yaşında olabilir. Velisi zaten bunu verecektir. Dolayısıyla iyice malını kullanacak yaşa 18-20 yaşına gelinceye kadar hulasa velisi vasıtasıyla zekatı verilmeye devam edilir demiş Şafii mezhebi. Kısa Hanefilerle Şafiler arasında bu yükümlülük yaşı ile ilgili bir fark meydana gelmiş. Hanefiler ergenlik çağını esas almış. Şafii mezhebi ise yaş önemli olmaksızın malın külfeti olarak, malın bir çeşit malı üzerindeki bir hak olarak değerlendirdiği için Şafii mezhebi, yaş önemli olmaksızın o mala zekat gerekir demiş. Velisi vasıtasıyla verilmesi gerektiğini ifade etmiş. Ve delil olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde yetimin malını işletin buyurmuş. Niçin? Aksi halde zekat onu yiyip bitirir demiş Allah Resulü. Zekatın yetimin malını yiyip bitirmemesi için, azaltmaması için yetimin malını işletin. Kazanç gelir getirecek şekilde işletin buyurmuş. İşte İmam Şafii buradan anlıyoruz ki demiş, yetim durumundaki küçük çocuk bile olsa onun malı işletilecek ve velisi tarafından zekatı verilecek anlamına geliyor demiş. Fakat Hanefi mezhebi işte ondan o ergenlik çağı kastedilir demiş. Ergenlik çağına gelen çocuk da malını alıp kullanamaz aslında. Çünkü rüşt yaşı gerekiyor malum. Mal üzerinde tasarruf edebilmek için ergenlik yeterli olmuyor. 12-13 yaşındaki bir çocuğa siz anne babanın bütün malını teslim etmeye kalkarsanız, işte babadan fabrika kalmış mesela, çiftlik kalmış, müteahhitlik firması kalmış, 3 yaşında bir çocuk veya 5 yaşında ya da 10 yaşında. Dolayısıyla ona bunu teslim edemezsiniz. 12-13 yaşında, 15 yaşında da ergenlik çağına gelse bile yine teslim edemezsiniz denmiş. Çarçur edebilir, etki altında kalır, değerini bilmez malın o yaşta. Bu malı kullanma yaşı aldatılmayacağı tecrübesi olan bir yaş olmalıdır. O da rüşt yaşıdır denmiş. Bir ergenlik yaşı, bir de rüşt yaşı olmak üzere iki yaş ortaya çıkmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ buyurulmuş. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ yetimin malına yaklaşmayınız buyuruyor Cenab-ı Hak. İlla bileti ahsen, ancak ahsen şekilde olursa yaklaşabilirsiniz. Ahsen şekilde yaklaşmada nedir? Yetimin malını işletmek, ona kazanç sağlamak. Yetimin malının tüketilmesini, azalmasını önlemek. Dolayısıyla bu ne zamana kadar devam eder? Hatta yebluğu eşüdde. Onun en güçlü olacağı zamana kadar, aklen, muhakeme gücüyle o malı yönetebileceği yaşa kadar yetimin malını ahsen şekilde olursa yaklaşın ve yönetin buyurulmuş ayet-i kerimede. İşte oradaki rüşt kastedildiği kabul ediliyor. O da 18 yaşla 20-22 yaş arası genelde dünya milletlerinde, Osmanlı İmparatorluğu'nda da 18-19-20 yaş sultan fermanlarında rüşt yaşı kabul edilmiş. Yani o yaşa kadar, 18-19 yaşına kadar yetime, erkek veya kız çocuğuna malı teslim edilmez. Ancak 18 yaşını geçtikten sonra teslim edilir. Reşit olduğu zaman yani. Ve zekatını kendisi verir artık ondan sonra. Ve diğer tasarrufları da yapabilir. Alma, satma, tapuda imza kullanma yetkisi o yaştan itibaren meydana gelir diye değerlendirmiş. Tabii ahsen yönetim de aslında çok önemli bir ilke olarak yetim malıyla ilgili kendini gösteriyor. Yani en güzel, karlı şekilde işletme kastediliyor ahsen yönetim. Yetimin malı yatırım yapılacaksa, sermaye varsa işletilecekse, gelir getirecek, en karlı sayılabilecek alan neresiyse oraya yatırım yapılması asıldır denmiş yetimin malında. Zarar edeceği yerlere yatırım yapılmamalı diye değerlendirilmiş. Şimdi buradan yola çıkılarak yetimin satılması gereken malları varsa raiç üzerinden denmiş satılması lazım. Değeri üzerinden. Değerini altına satmaya kalkarsa vasisi ya da velisi, mesela diyelim dükkanlar var, müteahhitmiş babası yetimin, birden trafik kazasında vefat etmiş, bir sürü dükkanlar var satılık. Daha önceden 90-100 bin liraya satılmış mesela dükkan. Orada daha satılacak olanlar var. 15-20-30 tane dükkan var, satılıktır diye yazılar var. Şimdi tabii bunlardan 90-95 bin lira, 100 bin liraya satarken veli veya vasi, bu arada işte akrabası, yeğeni olan birileri geliyorlar, işte indirim yapalım falan diye tutuyor 60 bin liraya mesela. Tapuda 60 bin liraya satıyor. 100, 90 bin liradan aşağı hiç satılmayan yerde 60 bin liraya satıyor. Başka birisi geliyor yeğenlerinden yine bunu işitince, hadi onu da 55 bin liraya satıyor falan mesela. Yarı fiyatı neredeyse. Şimdi bunların durumu ne oldu? Vasi yetkisini kullanarak tapuda yetime ait olan dükkanlardan 60 bin liraya sattı, 55 bin liraya sattı diyelim. Sistem alimleri bunu incelemişler, demişler böyle bir durumda vasi ya da veli kendi malı olsaydı bu, kendi dükkanları olsaydı 60 bin liraya verir miydi? Vermez tabii ki. Neden? O dükkanları yapmak için alnı terlemiş, riske girmiş, yatırım yapmış. 2-3 yıl, 5 yıl o şeyleri iş merkezini meydana getirinceye kadar çabalamış. Dolayısıyla raiç bedel neyse onun üzerine satmaya çalışırdı kendi malı olsa. Ama kendi malı olmadığı için çarçur etme ihtimali bulunduğundan bu demişler kontrol edilmeli. Nasıl kontrol edilmeli? Aldanma sayılacak derecede düşük fiyatla satılırsa bu dolandırıcılık demeyelim ama hileli satış, haksız yere satış anlamına gelir. Ya bunu menfaat için sattı ona, ya akraba olduğu için sattı veya arada rişvet aldı anlamına gelir. Ve vasinin bu satışı batıl veya fasit olur denmiş. Bunu anlayınca kadıyı kontrol ederken, yetimin dosyasını hakim kontrol ederken bunu fark ettiği zaman %20'lik bir ölçü konmuş. Faiz gamil ölçüsü gayrimenkullerde. Yani arsa, dükkan, daire gibi yerlerin satışında yetime aitse emsalinin %20 altında satış yapıldıysa bu fahiş gabin olur denmiş. Yani aldanma söz konusudur. Ve bunu anlayınca yetkililer müdahale ederler. Dolayısıyla alışverişi bozdurup bu dükkanı, mağazayı neyse evi geri alırlar şeklinde ifade edilmiş. Veya raiç bedeli üzerine yeniden ödeme yapması istenir. En az bu 90 bin liranın üzerinde satış olmuş. 90 bin liradan aşağıda olan bu satış yolsuzluk kabul edilir manasında, ya farkı ödemesi istenir satın alandan veya dükkanı evi geri verip parası kendine iade etme yoluna gidilir, alışveriş bozulur diye değerlendirilmiş. Şimdi buna kıyas ederek tabii hayvan çeşitleri üzerinde acaba aldanma ne olabilir? %10 olarak hayvanların tespit yapılmış hayvan satışlarında yetime aitse. Diğer menkul eşya, gıda maddeleri gibi ürünlerde, yetime ait olan ürünlerde %5'e düşürülmüş bu rakam. Yani raiç bedelin altında veya yetime mal alırken de raiç bedelin üstünde bu sefer. %5'ten daha fazla. Hayvanlarda %10'dan daha fazla. Gayrimenkulde işte yetime bir daire alınmak istense mesela. 5 yaşında yetim var. O paralardan ona bir ev alıverelim denmiş mesela, kasadaki paralardan. Veya bir dükkan alalım, kira geliri olsun anlamında. Dolayısıyla satın alırken de piyasa fiyatının en yüksek piyasa fiyatının da üzerinde %20'den daha fazla pahalıya alınırsa yine yetimin aldatıldığı kabul ediliyor. Vasinin yolsuzluk yaptığı kanaatine varılıyor ve alışveriş bozdurulabiliyor. Gerek mal alırken yetim adına veya yetime ait malı satarken buna benzer ölçüler getirilmiş. Buna fahiş gabin ölçüleri deniyor. Ve meceleye bunlar kanun maddesi halinde derc edilmiş. Yani mecelenin kanun maddeleridir aynı zamanda bunlar. Gayrimenkullerde %20'den fazla piyasa fiyatı dışına çıkmak, hayvanlarda %10'dan fazla, menkul eşyada ve diğer gıda maddeleri gibi ürünlerde %5'ten daha fazla düşük fiyatla mal satmak yetime ait veya pahalı satmak şeklinde değerlendirilmiş. Veya pahalı mal almak yetime. Bu döviz satışlarında Ali Haydar Efendi %2,5'a düşürmüş bunu. Döviz ve altın kurun üzerinde %2,5'tan daha fazla ilave yapılır ve yalan da ilave edilirse bu alışveriş bozdurulur yetime aitse veya fahiş gabin derecesindeki fazlalık aldanma sayılır diye değerlendirilmiş. Şimdi buna kıyas ederek tüm kamu malları, bu arada vakıf mallar yetim malı hükmünde görülmüş İslam fıkhında, İslam'da. Yani bütün hazine malları, devlete ait olan, belediyeye ait olan mallar hepsi yetim malı gibi değerlendirilmiş. Neden? Çünkü yetim malını yönetemiyor. Kamu malları da herkese ait, 70 milyon insana ait ortak mallar bunlar. Herkesin bunu müdahale ederek yönetme imkanı yok. Aynı yetim malına benziyor. Kim bunları yönetiyor? Toplum, halk adına bunu idareciler yönetiyor bu malları. Hazine Müsteşarlığı, ilgi bakanlıklar, ilgili genel müdürlükler, efendim özel idare diyelim valiliklerde, belediyelerde yine para işine bakan yetkililer, alım satımı gerçekleştiren makamlar aynen yetim malında olduğu gibi hareket etmek zorundadır demişler. Yani kamuya ait olan malları satarken veya kamuya mal alırken bu miktarların gözetilmesi, vakıflara ait bir malın usulüne göre satılması gerekirse veya vakıflara bir mal almak gerektiğinde yine yetim malı esaslarına göre ahsen yönetim ilkelerine uyulması gerekir denmiş. Uyulmadığı takdirde bunun yolsuzluk ve usulsüzlük olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapılmış. Kısaca bu duruma göre demek ki usulüne göre vakıf malı satılacaksa veya vakfa mal alınacaksa gayrimenkullerde %20'den piyasa fiyatı dışına, %20'den daha fazla piyasa fiyatı dışına çıkılırsa bu alışverişte yolsuzluk, usulsüzlük olduğu söz konusu ve buna imzayı atanlar da sorumlu olur, ahirette hesabını verir diye değerlendirilmiş. Dünyada da zaten kontrol hakkı tanınmış. Hayvansal alışverişlerinde aynı şekilde %10'dan fazla bir farkın olması durumunda faiz gabin. Diğer gıda maddelerinde menkul eşyada ise %5'ten daha fazla piyasa fiyatının üstünde veya altında alışveriş yapıldıysa bütün bu belediye mallarında, kamu mallarında bunların usulsüzlük olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmış. Evet, böylece bunlar kontrol altına alınmış. Bütün kamu malları ve diğer belediyeye ait olan emlak bu yolla kontrol altına alınmış. Bunların satılması gerekince veya buna kiralar da dahil edilmiş aslında. Yani bunların kiraya verilmesi de raiç bedel üzerinden olmalıdır denmiş. Raiç bedelin dışına çıkılırsa o zaman fahiş gabinden söz edilmiş. Yani %20'den fazla kira düşük olursa vakıf mallarda, belediyeye ait olan dükkanlarda ve kamuya ait olan iş merkezlerinde bunun %20'yi aşmayacak şekilde güncellenmesi, kira sözleşmelerinin güncellenmesi istenmiş. Yani aradaki emsaline göre raiç bedelin %20'yi hiçbir zaman aşmaması gerektiği ilkesi muhafaza edilmek istenmiş. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.